Ayrım 5. Pireler. Aşk filan değil. Hani şu tesadüf dediğimiz, tarihi yapan, mutlulukları yaratan, yuvaları kuran ünlü el yok mu? İşte o beni Rosemaryer'le birleştirmişti. 20 yaşında ya vardım ya yoktum. Küçücük köpeğim Koton'la İzmir'in ikinci sınıf otellerinden birinde oturuyordum. Bir gün karşımdaki odaya iri, mavi gözlü, sarı saçlı bir Fransız kızı geldi. Üzüntülü olduğu yüzünden belliydi. Otelciye kim olduğunu sordum. Paris'ten bir Ermeni doktorunun peşine takılmış, doktorun ailesi kabul etmemiş, kovmuşlar. Zavallı şimdi ülkesine dönmek için vapur bekliyor dedi. İnsanın 20 yaşındayken kalbi ne faaldir. Ben bu basit aşk macerasını hayalimde büyüttüm. Ağlamaktan kızarmış iri mavi gözlü kızcağızın acılarını, gönül kırıklıklarını yaşamaya başladım. Galiba vapurdan çok para bekliyordu. Çünkü gizlice izlediğim için görüyordum ki her gün Fransız postanesine gidiyor, mektup soruyor. Merdivenlerde, koridorlarda karşı karşıya geldikçe birbirimize dikkatli bakmaya, sonra günaydın, iyi akşamlar demeye başladık. Sonunda bir hafta içinde dost olduk. Bana başına gelenleri ağlayarak anlattı. Teselli verdim. Hayatın felsefesini yaptım. Hiç de toy bir kız değildi. Her şeyi biliyordu. Gerçekçiydi. Fakat namusuna pek büyük değer veriyor, sakin bir ev kadını olmasını her hayal edilmiş mutluluğa tercih ediyordu. Güya ben de onun gibi dinginliği seviyordum. Bir ay geçmeden anlaştık. Paris'teki ailesinden para geldiği halde gitmedi. Benimle birleşti. İkinci kodonun arkasında küçük bir apartman kiraladık. Ah bu serbest evlilikler. O kadar mutlu olmuştum ki, içimde kapalı kalmış çılgın bir sevinç kumrusunun dem çekerek çırpındığını duyuyordum. Rose gerçekten hiç sokağı gezmeyi sevmiyordu. Sabahtan akşama kadar evin işleriyle uğraşıyor, durmak, dinlenmek bilmez bir hırsla her tarafı, her şeyi yıkıyordu. Temizlik merakını adeta delilik derecesine getirmişti. O, ben, köpeğim. Üçümüz de günde 3 defa banyo ediyorduk. Geceleri Paris kahvesine ya da sinemaya giderdik. Dönüşte Rose yorgun argın potinlerimizin altını asitli suyla siler, Koton'un ayaklarını yıkamakla kalmaz, bazı geceler zavallı hayvancağızı tepeden tırnağa kadar gıcır gıcır sabunlardı. Fakat mutluluklar düşten başka bir şey midir? Bizim mutluluğumuza çok sürmedi. Acı bir üzüntüyle uyandık. Koton kötü halde hastalandı. Yemiyor, içmiyor, oynamıyor. Sürekli olarak yatıyor, zayıflıyor, eriyordu. Rose de benim kadar düşünceliydi. Zavallı verem oldu diyordu. Ne kadar veteriner hekim varsa hepsine gösterdik. Kın akına verdiler. İçiremedik. Müsiller, şunlar bunlar hiçbiri fayda etmedi. O zamanlar Rahmi isminde bir arkadaşım vardı. Rose'yi yalnız onunla tanıştırmıştım. Pazar günleri evimize gelirdi. Felaketimizi, Koton için ne kadar üzüldüğümüzü görürdü. ''Hiç veteriner hekimine baktırdınız mı?'' dedi. ''Baktırdık. Hangi veteriner hekimi?'' İzmir'in büyük veteriner hekimlerini saydım. Hele bir tanesinin gücünü, bilmeni de övmeye kalktım. Bu veteriner hekim İslam olduğu halde santur mu, keman mı, mandolin mi, neydi? Şimdi unuttum, bir çalgı ismi taşıyordu. Rahmi, ''Azizim, köpeğini kaybetmek istemezsin. Avrupalı bir veteriner hekim bul, göster.'' dedi. Veteriner hekimin Avrupalısı ile Asyalısı arasında ne fark olur dedim. Çok diye güldü. Ne gibi? Köpeğini gösterince görürsün. Sordum soruşturdum. Punto'da ihtiyar bir İtalyan veteriner hekim varmış. Evine gittim. Titrek zayıf elleriyle Kotunu kucağımdan aldı. Gözlerine, ağzına baktı. Sonra tüyleri kokladı. Elleriyle bu beyaz tüyleri araladı. Dikkatli dikkatli baktı. Bunun üzerine bir avuç pire koy, iyi olacak dedi. Ne demek? Pire oğlum, bir avuç pire. Kotonu uzattı. Aldım. Birdenbire fena halde canım sıkıldı. Terbiyesiz bunak işte, benimle eğleniyordu. Bir ilaç vermeyecek misiniz dedim. İhtiyar gülerek yine yakışıksız tavsiyesini tekrarladı. Bir avuç pire, yıkamayacaksın, bu ilaçtır. Öfkelendim. Benimle eğleniyor musunuz? Ne eğlenmesi? Doğru söylerim. Başka ilaç istemez bu. Bunak herif. Ben bunak ha? Sen ya? Canımın sıkıntısından azıcık daha ihtiyarı dövecektim. Ben bunak ha? Hem bunak hem terbiyesiz. Ben sana insan gibi hasta hayvanı getiriyorum. Sen gevezelik ediyorsun. Hani Avrupalıların dehşetli bilgisizlikler karşısında acır gibi donuk bir gülüşleri vardır. İhtiyar İtalyan veteriner hekim bu özel gülüşle beni baştan aşağı bir süzdü. Sonra, "Haydi bre, kafasız adam, sen anlamaz bir şeyden. Git, benim dediğimi yap. İyi olursa viziteyi getireceksin. İyi olmazsa yine geleceksin, benim yüzüme tüh yapacaksın." Cevabı beklemedi. Kapıyı hızla çekti, önümden uzaklaştı. Acaba bu ilacı yapmalı mıydım? Bir taraftan ihtiyarın Türk diye bana önem vermeyip alay edişine kızıyor, bir taraftan hala bu alayı gerçek sanır gibi oluşuna öfkeleniyordum. Eve geldim. Rosa'ya ihtiyarın terbiyesizliğini söyledim. "Belki gerçektir, bir kere deneyelim," dedi. "Budala mısın?" diye güldüm. "Ümit bu." "Pekala, fakat pireyi nereden bulmalı? Her gün evde iki defa yıkanan, evde pirenin kendi değil ruhu bile yoktu." Ertesi gün yine Koto'nun hareketsiz cesedini kucağıma aldım. İncir tüccarından bir arkadaşımın mağazasına gittim. Pireye ihtiyacım olduğunu anlattım. "Bizim çuval deposunda bir avuç değil, ordularla bulunur," dedi. Koto'nu bir ekmekle bu depoya bıraktık. Üzerinden kapıyı kapattık. Bir gün sonra mağazaya Koto'nu görmeye gittim. Deponun kapısı açık, Koton canlanmış, ayağa kalkmıştı. Beni görünce eski mutlu zamanlarında olduğu gibi sıçramaya başladı. O kadar sevinmiştim ki kucakladığım gibi doğru eve koştum. Rosa, sevgili köpeğimizin tekrar hayata geldiğini görünce benden çok sevindi. "Aman pireler üzerinden uçmasın," dedim. "Nasıl uçurmayayım?" "Yıkama, yıkamam." Rosa bir hafta sabretti. Gerçekten yıkamadı. Koton o kadar canlandı, o kadar iştahı açıldı ki hacmine eşit yemekle artık doymuyordu. Doktorun bu nasıl etkilediğini, hala anlayamadığımız tavsiyesini alay zannettiğime pişman oluyordum. Zavallıya hakaret de etmiştim. Fakat itiraf olunan kusurlar hep affedilirler. Mutluluğumuzu tekrar bize veren bu ihtiyardan hem af dilemek hem bakma ücretini vermek ihtiyacı beni rahatsız etmeye başladı. Bir sabah kalktım, evine gittim. Bu sefer kapıyı genç bir hizmetçi kız açtı. Beni ihtiyarın tül perdeli küçük odasına soktu. Deriden bir koltuğa uzanmış, beyaz porselenden bir pipoyu içiyordu. Yerinden kalkmadı.
"Nasıl köpek, iyi oldu mu?"
"Oldu," dedim.
"Gördün, nasıl sende kafa boş. Ben söyler, sen şaka sanır."
Yanındaki masanın üzerinde 1 lira bıraktım. Çıkıyorken kendimi tutamadım, döndüm. "Fakat bayım," dedim. "Bizim veteriner hekimler o kadar ilaçlar verdiler, etkilemedi. Pireler nasıl bir etki oluşturdu da köpek canlandı?"
"Buna senin aklın ermez."
"Niçin bayım? Ben insan değil miyim?"
"İnsan ama başka insan, bilgisiz adam."
"Fakat ben okudum."
"Sizin veteriner hekimler kadar okudun. Verirler köpeğe içmek için ilaç."
Fransızca söylemeye başladım. Pirenin nasıl etkilediğini anlamaya iyice azmetmiştim. İhtiyar Avrupalı gülmeye başladı. Beni karşısına oturttu. Medli İtalyan Fransızcasıyla
"Aç o boş kafanın kocaman kulaklarını," dedi.
Bu emir beni öyle sarstı ki adeta kulaklarımın uzayarak sallandıklarını hisseder gibi oldum. Sağ eliyle çatal sakalının birini bırakıp birini tutuyordu. Ders verir gibi söylenmeye başladı.
"Sizin istediğiniz muska. İz istersiniz üfürük. Siz istersiniz ilaç. Halbuki hastalıkların önce nedenlerini bulmak gerek. Bu neden bulunca şifa bulunduğu demektir. Senin köpek hasta. Niçin? Bu sizin veteriner hekimler düşündü mü?"
"Hayır."
"Ama yalnız hasta. İlaç gerek."
"Hayır.
Nedenini bulmak gerek. Allah dünyada hiçbir hayvanı, hiçbir organ görevsiz yaratmadı. En kötü hayvanların, en zararlı mikropların bile vazifeleri vardır. Dört ayaklı hayvanlar çok tembeldirler. Allah bunların üzerine pireleri koydu. Niçin? Uyandıkları zaman rahatsız olup tekrar uyumamaları için. Bu pirelerin ısırmalarından kaşınarak hareket, yani jimnastik yapmak için. Siz ne yaptınız? Bu köpeği yıkadınız. Rahat uyumaya başladı. Uyandı, tekrar uyudu. Uyandıktan sonra onu uyutturmayacak hayvanlar üzerinde yoktu. Uyuya uyuya iştahı kapandı. Midesi bozuldu. Yemedi, içmedi, hareket etmedi. Vücudu toksin doldu. Hastalandı. Bir ay üzerine pire koymasaydınız açlıktan, halsizlikten ölecekti.
İhtiyar veteriner hekim pirelerin hayattaki bütün görevini anlattı. Sonra sineklere, farelere, vızvızlara, kedilere geçti.
Küçük buzağıları koşturmak için doğa, burunlarının dokunamayacağı bir yere, mesela kuyruklarının dibine bir takım bıktırıcı, sokucu sinekler gönderiyordu. Darwin'in gerçeklerini dinliyorum. Veteriner hekim sonra organların görevlerine geçti. Saçın, bıyığın, kirpiklerin, kaşların görevini söyledi. Sakalın ikinci derecede bir sindirim aracı olduğunu anlatırken şaşa kaldım.
Ah siz Türkler, vücut için, hayat için ne kadar lüzumlu olan organlarını keser, görevlerini bozarsınız, dedi. Mesela koltuğunuzun altındaki kılları kesersiniz.
Onların görevi ne?
Burnunun içindeki, kulağın içindeki kıllar gibi onun da görevi var. Koltuğun altında kas yoktur. Yalnız ince bir deri. Halbuki ciğerlerin dorukları burada. Soğuktan, sıcaktan ciğerleri korumak için doğa oraya taşınamayan bir kürk koydu.
Yarım saat içinde bütün vücudumuzun kopardığımız doğal kürklerini, düşünmeden kestiğimiz diğer organlarımızın da hayret verici önemli görevlerini ayrıntısıyla öğrendim. Gerçekten hayatın pozitif gizi bir Asyalının iman dolu negatif kafasına sığacak konu değildi. Rahmi'ye hak verdim. Rose artık kotunu yıkamaktan vazgeçti. Sevgili köpeğimizin pireleri az zamanda bütün apartmana yayıldı. O kadar ki bizi bile eskisi gibi öğleye kadar yatağımızda uyutmuyor, daha güneş doğmadan erkence kalkıp kahvaltımızı yemeye mecbur ediyordu.